Ayrım 42 sayfa 594 5. bölüm 1. Shangguan Yintong'un 18. doğum gününde Shangguan Pandi, Lu Shengli'yi zorla alıp götürdü. Yintong setin üzerine oturmuş, evin üzerinde uçuşan kırlangıçları izliyordu mutsuzca. Shazahua çalıların arasından çıkıp ona doğum günü hediyesi olarak küçük bir ayna verdi. Bu koyu tenli kızın memeleri çoktan büyümüştü. Nehrin dibindeki çakıl taşlarını andıran hafif çekik gözleri tutkuyla parlıyordu. Shangguan Yintong, bunu Sima Ling için saklamıyor muydun? Geri döndüğünde ona hediye edersin dedi. Shazahua belinden daha büyük bir ayna çıkarıp bunu ona saklıyorum dedi. Bu kadar çok aynayı nereden buldun diye sordu Yintong şaşkınlıkla. Kooperatiften çaldım dedi kız sakin bir sesle. Wopo pazarında hırsız bir sihirbazla tanıştım. Beni yanına çırak aldı. Küçük dayı, eğitimim daha bitmedi ama eğitimim biter bitmez neye ihtiyacın varsa bana söyle yeter. Senin için çalarım. Öğretmenim Sovyet bir müşavirin ağzındaki altın dişiyle kol saatini çaldı. Aman tanrım dedi Yintong. Ama bu yasalara aykırı. Shazahua, öğretmenim bana küçük hırsızlıkların yasaya aykırı olduğunu ama büyük hırsızlıkların olmadığını söyledi. Küçük dayı, bir şekilde ilkokulu bitirdin ama ortaokulda takıldın kaldın. En iyisi benimle birlikte biraz da hırsızlık eğitimi al dedi. Ardından Shangguan Yintong'un elini avucuna alıp dikkatle incelerken, senin yumuşak, ince, uzun parmakların var. Hırsızlık yapmayı kolay öğrenirsin dedi. Hayır olmaz, istemiyorum. Bunu cesaret edemem dedi Shangguan Yintong. Sima Liang daha cesur, ondan hırsız olur. Onun gelmesini bekle, birlikte öğrenirsiniz. Shazahua büyük aynayı beline sokup olgun bir kadın gibi konuşmaya başladı. Liang ağabey, Liang ağabey, acaba ne zaman döneceksin? Sima Liang 5 yıl önce ardında hiç iz bırakmadan kaybolmuştu. O gün Sima Kuyu toprağa verişimizin 2. gününün akşamıydı. Soğuk ve nemli kuzeydoğu rüzgarı duvarın bir köşesindeki eski ve kırık kavanozlarla şişeleri inim inim inletiyordu. Yalnız bir fenerin altında karşılıklı oturuyorduk. Rüzgar fenerin alevini söndürünce karanlıkta kaldık. Kimse konuşmuyordu. Hepimiz Sima Kuyu'nun gömüldüğü sahneyi düşünüyorduk. Tabut olmadığından onu bir hasıra sardık. Sanki bir lavaşın içinde taze soğan dürümlüyorduk. Sardıktan sonra iple iyice sıkılaştırdık. Onlarca insan cesedi mezarlığa taşıyıp orada derin bir çukur kazdı. Mezar doldurulduktan sonra Sima Liang mezarın başına gidip bir kere secde etti. Hiç ağlamadı. O küçük yüzünü biraz kırıştırdı sadece. Arkadaşımı teselli etmeyi çok istedim ama söyleyecek söz bulamadım. Dönüş yolunda bana sessizce küçük dayı ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun diye sordum. Ben de bilmiyorum dedi. Rüzgar feneri söndürdüğünde karanlık bir gölgenin dışarıya süzüldüğünü gördüm. Sima Liang'ın gittiğinden emindim ama sesimi çıkarmadım. İşte Sima Liang böyle gitti. Annem eline bambu bir sopa alıp köyün etrafındaki her kuru kuyuyu ve göleti yokladı. Bunun mantıksız bir hareket olduğunu biliyordum. Sima Liang asla intihar etmezdi. Annem dört bir yana adam salıp Sima Liang'a baktırdı ama tek öğrendiği şey birbiriyle çelişen hikayeler oldu. Biri onu gezgin bir sirkte gördüğünü söyledi. Bir başkası gölün kenarında yüzünü akbabaların gagalayarak tanınmaz hale getirdiği bir çocuk cesedi gördüğünü söyledi. Kuzeydoğu'dan gelen bir taşıyıcı grubu da onu Yalu Nehri'nin köprüsünün orada gördüğünü söyledi. O sıralar Kore Yarımadası'ndaki savaş kızışmıştı. Amerikalılar gece gündüz köprüleri bombalıyordu. Shazahua'nın bana hediye ettiği küçük aynada kendimi ilk kez dikkatlice inceleme fırsatı buldum. 18 yaşındaki Shangguan Yintong'un altın sarısı saçları, etli ve solgun kulakları, olgunlaşmış buğday renginde kaşları ve derin mavi gözlerini gölgeleyen kahverengi kirpikleri vardı. Dik bir burnum, pembe dudaklarım ve ince tüylerle kaplı bir tenim vardı. Gerçeği söylemek gerekirse 8. ablamın görünüşünden kendimin az çok neye benzediğini çıkarmıştım. Üzülerek de olsa biyolojik babamızın Shangguan Shuoxi olmadığının farkına vardım. Biyolojik babamız insanların aralarında gizce konuştuğu adama benziyordu. Biz o İsveçli papaz Molloy'nin gayrimeşru çocuklarıydı. Tam anlamıyla iki melez piçtik. Korkunç bir aşağılık duygusu içimi kemirip duruyordu. Saçımı ve yüzümü siyah mürekkeple boyadım. Ama gözlerimin rengini değiştiremezdim. Gözlerimi oymak istedim. Altın yutarak kendini öldürenler hakkında hikayeler duymuştum. Dayıdinin mücevher kutusunda ta Shah Yualeng zamanından kalma altın bir yüzük buldum. Boynumu yukarı kaldırıp yüzüğü yutuverdim. Sonra Kang'a uzanıp ölmeyi bekledim. 8. ablam Kang'ın köşesine oturmuş ip eğiriyordu. Kooperatifteki işinden dönen annem benim bu halimi görünce şaşkına döndü. Annemin utanacağı sanmıştım ama yüzündeki ifade utanç değildi. Aksine korkunç bir öfkeye kapılmıştı. Beni saçımdan tutup sürükledi. Üst üste tokat attı. Yediğim tokatlardan diş etlerim kanadı. Kulaklarım uğuldadı, yıldızlar görmeye başladı. Annem şöyle dedi. Yalan değil, sizin gerçek babanız Papaz Molloy'dir. Ne olmuş yani? Hemen yüzünü ve saçlarını yıkayıp sokağa çıkıyorsun. Göğsünü kabartıp şöyle bağıracaksın. Benim babam İsveçli Papaz Molloy'dir. Asil bir soydan geliyorum. Sizin gibi tosbağlardan daha asilim. Annem beni döverken 8. ablam sanki olan bitenin onunla hiç ilgisi yokmuş gibi hiç ses çıkarmadan ip eğirmeye devam etti. Durmaksızın ağlayarak bir leğenin önüne diz çöküp yüzümü yıkadım. Leğendeki su hemen mürekkep sihana döndü. Annem arkamda dikilmiş nefes bile almadan sövüp duruyordu. Ama küfürleri artık bana etmediğini biliyordum. Sonra annem elinde bir kepçe alıp başımdan aşağı temiz su dökmeye başladı. Arkamda durmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Çenemden ve burnumun ucundan leğene dökülen sular leğendeki suyu yavaş yavaş berraklaştırdı. Annem bir havluyla saçlarımı kurularken şöyle dedi. Oğlum, o zamanlar çaresizdim. Ama seni Tanrı yarattı. Belini bükme. Dimdik ayakta dur. 18 yaşındasın. Koca adam oldun artık. Simalyan tüm hatalarına rağmen iyi bir adam oldu. Onu örnek al kendine. Başımı sallayıp annemi onayladım. Ama birden aklıma altın yüzüğü yutmuş olduğum geldi. Tam cesaretimi toplamış anneme ne yaptığımı söyleyecektim ki, Shangguan Lady nefes nefese içeriye daldı. Bölgedeki kibrit fabrikasında çalışmaya başlamıştı. Beline üzerinde dalan yıldız ışığı kibrit fabrikası yazısı basılı beyaz bir önlük bağlamıştı. Telaşla annemle konuştu. Ana, o döndü. Annem kim diye sordu. Dilsiz dedi ablam. Annem elini avluyla kurularken üzgün bir ifadeyle ablamın bitkin yüzüne baktı. Kızım korkarım ki bu senin kaderinde yazılıymış dedi. Dilsiz son güya yürüyerek bizim avluya girdi. Uzun yıllardır görmemiştik onu. O da yaşlanmıştı. Asker kepinin altından çıkan saçları beyazlamıştı. Sarı gözleri daha da puslu görünüyordu. Çenesi paslı bir sapanı andırıyordu. Üzerinde yüksek yakalı, yeni ve sarı bir askeri üniforma vardı. Düğmelerini yakasına kadar sıkıca iliklemişti. Göğsünde bir dizi altın gibi parlayan madalya asılıydı. O uzun ve güçlü kolları bir çift beyaz pamuklu eldivenle sonlanıyordu. Ellerini deri kaplı küçük birer taburenin üzerine koymuştu. Kırmızı kauçuktan ince bir minderin üzerinde oturuyordu. Minder sanki kendi vücudunun bir parçasıymış gibi üzerine yapışmıştı. Geniş pantolon paçaları belinde birbirine düğümlenmişti. Paçaların altından kesik bacakları iki kütük gibi görünüyordu. İşte bu uzun süredir görmediğimiz dilsizin karşımıza yeniden çıktığındaki görüntüsüydü. Güçlü kollarını yasladığı tabureleri öne doğru uzatmıştı. Sonra tabureleri geri çekip vücudunun üst kısmını öne çıkardı. Bu sırada kıçındaki kauçuk minder kırmızı kırmızı parlamaya başladı. 5 kere yalpalayarak bizden 3,5 metre öteye geldi. Böyle bir mesafeden bizimle göz teması kurması için başını kaldırmasına gerek yoktu. Yüzümü ve saçlarımı yıkarken çıkan kirli su onun önüne doğru akıyordu. Ellerini arkasına atıp geriye doğru yaslandı. Ona bakarken birden bir insanın boyunun temelini bacaklarının oluşturduğunu anladım. Dilsiz sunum vücudunun üst kısmı her zamankinden daha kalın, daha hantal ve daha tehditkar görünüyordu. Bu adamın vücudunun sadece yarısı bile kalsa hala insanlara korku salabilirdi. Gözlerini üzerimize dikti, esmer yüzünde çok karmaşık ifadeler vardı. Çenesi onu son gördüğümüzdeki gibi şiddetle titremeye başladı. Alçak ama net bir tonda şöyle bağırdı. Soyun, soyun, soyun. Altın rengi gözlerinden iki sıra elmas gibi gözyaşı süzülüyordu. Ellerini taburelerden çekip yukarıya kaldırdı. Bir dizi el hareketi yaparken bir yandan da soyun, soyun, soyun diye bağırıyordu. Birden anladım ne demek istediğini. Kuzeydoğu'ya gittiğimiz o yıldan beri görmemiştik onu. Şimdi ise büyük ve küçük dilsizin nerede olduğunu soruyordu. Annem havluyla yüzünü kapatıp ağlayarak eve doğru koştu. Dilsiz annemin ne demeye çalıştığını hemen anlayıp başını önüne eğiverdi. Annem elinde kan lekeli iki keple çıka geldi. Kepleri bana uzattı. Bu kepleri dilsize vermemi istiyor demekti. Karnımdaki altın yüzüğü unutup hemen onun yanına gittim. Başını kaldırıp benim bir bambu dalı gibi ince vücuduma bakarak üzgün bir tavırla başını salladı. Yere eğildi. Birden bunun yakışık almayacağını düşünüp yere diz çöktüm. Kepleri ona uzatıp Kuzeydoğu'yu işaret ettim. Birden o trajik seyahati hatırladım. Dilsizin bacağından yaralanmış bir askeri. Sırtında taşıyarak geri çekilmesini ve daha da kötüsü havan topları tarafından açılmış bir çukurun içine terk ettiğimiz dilsiz kardeşlerin cesetlerini hatırladım. Dilsiz keplerden birini eline alınca doğrudan burnuna götürüp sanki bir katilin ya da ölünün kokusunu almaya çalışan bir av köpeği gibi koklamaya başladı. Sonra kepi bacaklarının arasına sıkıştırıp diğer elimdeki kepe uzandı. Onu da aynı şekilde koklayıp bacaklarının arasına koydu. Sonra sanki davet edilmiş gibi teklifsiz bir tavırla bizim eve dalıp evin her köşesini salondan yan odalara, değirmenden kilere kadar didik didik inceledi. Hatta avlunun güneydoğusundaki üstü açık tuvalete bile baktı. Sonra başını kümesin içine daldırıp şöyle bir baktı. Nereye gitse ardındaydım. Onun o müthiş çevik ve benzersiz hareketleri beni büyülemişti. Büyük ablamla Şazahua'nın yattığı odaya girip orada bir performans sergiledi. Yere oturup gözlerimi sobaya dikince onun için çok üzüldüm. Ama hemen ardından gelen sahne üzüntümün aslında ne kadar da gereksiz olduğunu gösterdi. Dilsiz iki eliyle kangın kenarına tutundu. Kendini çekerek yavaş yavaş yükselmeye başladı. Böylesine güçlü ve iri kolları daha önce bir keresinde bir sirk kompanyasında görmüştüm. Başı kangın yüzeyine yükseldi. Kolları çatırdayarak geriledi. Birden zıplayıp kendini kangın üzerine fırlattı. Kangın üzerine indiğinde çok tuhaf görünüyordu ama hemen kendini toparlayıp düzgün bir şekilde oturdu. Dilsiz büyük ablamın kangının başında sanki ailenin reisiymiş ya da gerçekten bir lidermiş gibi oturuyordu. Kangın önünde ayakta dikilirken sanki birinin odasına davetsiz girmiş bir yabancı gibi hissettim. Büyük ablam annemin odasında ağlayarak ''Ana kov onu, onu istemiyorum. Bacakları varken bile onu istemiyordum. Şimdi yarım insana dönmüş. Bu sakat haliyle hiç mi hiç istemiyorum?'' dedi. Annem, ''Yavrum, bir tanrıyı evine davet etmek çok kolaydır ama gitmesini istemek çok zordur.'' dedi. ''Ablam onu kim çağırdı ki?'' dedi. ''Annem, bu ananın hatası. 16 yıl önce anan seni onunla nişanlamıştı. Bu düşman o zamandan beri başımıza musallat.'' dedi. Annem bir kaseye sıcak su doldurup dilsize verdi. Dilsiz kaseyi alınca çok duygulanmış gibi gözlerini kırpıştırıp sıcak suyu lıkır lıkır içti. ''Annem, senin öldüğünü sanıyordum. Meğer hala yaşıyormuşsun. O iki çocuğa iyi bakamadım. Benim acım seninkinden de ağır. Çocukları siz yaptınız ama ben büyüttüm onları. Görünüşe göre hükümete iyi hizmet etmişsin. Umarım onlar da sana iyi bakıyorlardır. 16 yıl önce feodal adetlere göre ayarlamıştım sizin evlilik meselesini. Şimdiki yeni toplumda işler öyle yürümüyor artık. Herkes kendi isteğiyle istediği kişiyle evleniyor. Hükümet için çalışıyorsun, aydınlanmış olmalısın. Bir avuç dul ve yetime bulaşmaman gerektiğini biliyorsundur. Ya da şöyle söyleyeyim, Lady sana varmadı. Bu üçüncü kızımın işiydi. Yalvarırım sana, bizi rahat bırak. Hükümetin sana ayarladığı hayatının tadını çıkar artık.'' dedi. Annemin dediklerini umursamayan dilsiz pencerenin kağıt kaplamasını parmağıyla yırtıp delikten dışarısını izlemeye koyuldu. Ablam nereden buldu bilmiyorum ama elinde ta Şanguanlü'nün zamandan kalma bir maşayla odaya dalıp dilsizin üzerine saldırdı. Yüksek sesle sövüyordu. ''Dilsiz, piç seni, yarım hayalet. Siktir git buradan.'' Ablam maşayı ona doğru savurdu ama dilsiz elini hafifçe kaldırıp maşayı havada yakaladı. Ablam ne yaptı ne ettiyse de maşayı bir türlü kurtaramıyordu onun elinden. Güç farkının çok bariz olduğu bu çaresiz çekişime sürerken dilsizin yüzüne kibirli ve gururlu bir gülümseme yayıldı. Ablam mücadeleyi bırakıp elleriyle yüzünü kapadı, ağlıyordu. ''Dilsiz, kalbinden ne geçiyorsa unut gitsin. Sana varacağıma bir domuza varırım daha iyi.'' Bu tongun içinde insanı sağır eden bir gong sesi duyuldu. Gürültücü bir grup insan bizim avlunun içine daldı. Başlarında bölge şefi vardı. Onun arkasından onlarca subay ve ellerinde çiçek demetleri olan büyük bir grup ilkokul öğrencisi geliyordu. Bölge şefi eğilerek salona girip anneme ''Tebrikler, tebrikler.'' dedi. Annem soğuk bir tavırla ''Ne tebriği?'' dedi. Bölge şefi ''Teyzeciğim, başınıza talih kuşu kondu. Durun size anlatayım.'' dedi. Avdaki öğrenciler ellerindeki çiçekleri sallayarak hep birlikte bağırışıyorlardı. ''Tebrikler, tebrikler. Büyük bir onur ve enişten tebriklerimiz. Tebrikler, tebrikler. Büyük bir onur ve enişten tebriklerimiz.'' Bölge şefi parmağını uzatıp ''Teyzeciğim, toprak reformu materyallerini yeniden gözden geçirdik ve sizin yanlışlıkla üst orta sınıf köylü kategorisinde değerlendirilmiş olduğunuzun farkına vardık. Yaşadığınız bunca sıkıntıdan sonra aslında yoksul köylüler sınıfına giriyorsunuz. Yaptığımız yanlışı düzeltiyoruz. Artık yoksul bir köylüsünüz. Bu birinci iyi haberdi. 1939 yılında yapılan Japon katliamını da inceledik. Kaynananız ve kocanız Japon işgalcilere karşı sıkı bir direniş gösterip kendilerini şanlı bir şekilde feda etmişlerdir. Şehit sayılırlar. Tarihsel duruşları onlara iade edilmeli, Sizler de bu devrimci soyunuzun yardımlarından yararlanacaksınız. Bu da ikinci iyi haberdi. Az önce bahsettiğim sorunlar giderilmiş ve geri kazanımı başlamıştır. Bu vesileyle yerel ortaokulumuz Shangguan Yintong'u öğrenci olarak kabul etmeye hazırdır. Okulumuz açığını kapatmak için kendisine özel ders ayarlayacaktır. Bunun yanı sıra torununuz Shazahua da okula girme şansı elde etmiştir. İlçe tiyatro kumpanyası öğrenci kabulüne başlamıştır. Onun bu hakkı elde etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu da üçüncü iyi haberdi. Dördüncü iyi haber mi? Gönül Direniş Hareketi'nin birinci sınıf kahramanlarından biri olan damadınız yoldaş Dilsizsun şanlı bir şekilde köyüne geri dönmüştür. Beşinci iyi haberde gazilerin bakıldığı sanatoryumun eşi benzeri görülmemiş bir adım atıp kızınız Shangguan Lei diye birinci sınıf bir hemşire olarak işe kabul etmesidir. İşe gelmek zorunda değil ama kendisine bir aylık bağlanacak. Altıncı iyi haber ise en iyisi direniş kahramanı ve ondan uzun bir süredir ayrı olan eşi Shangguan Lady'nin yeniden birleşmesinin kutlanması. Düğünü bölge hükümeti karşılayacak. Teyzeciğim, sizin gibi devrimci bir ninenin kapısını altı iyi haber çaldı bugün dedi. Annem yıldırım çarpmışa dönmüştü. Gözleri ve ağzı şaşkınlıktan kocaman açıldı, elindeki kase yere düştü. Bölge şefi subaylardan birini el edip yanına çağırdı. Subay öğrencilerin çıkardığı şamatadan uzaklaştı. Arkasından da kucağında bir buket çiçek taşıyan genç bir kadın geliyordu. Subay bölge şefine beyaz bir zarf uzatıp şehit soyundan gelenlerin belgesi diye fısıldadı. Bölge şefi zarfı alıp iki eliyle anneme takdim ederken teyzeciğim bu sizin şehit soyundan gelenler belgeniz dedi. Annem zarfı alırken elleri titriyordu. O genç kız gelip bir buket beyaz çiçeği annemin bükülmüş kolunun içine sokuşturdu. Subay kırmızı bir zarfı bölge şefine uzatırken işe alınma belgesi dedi. Bölge şefi kırmızı zarfı anneme takdim ederken teyzeciğim bu da işe alınma belgeniz dedi. Ablam kirli ellerini arkasına gizlerken bölge şefi öne çıkıp ablamın kolunu çekti. Kırmızı zarfı avucuna bırakırken bunu hak ediyorsunuz dedi. Genç kız bir buket kırmızı mor çiçeğini ablamın koltuk altına sıkıştırdı. Subay bölge şefine sarı bir zarf uzatırken okula kayıt belgesi dedi. Bölge şefi sarı zarfı bana verirken genç kardeşim önünde uzun bir yol var. Derslerine iyi çalış dedi. Genç kızın elinde bir buket altın sarısı çiçek vardı. Çiçeği bana verirken bana karşı özel bir sevgi besleyen büyüleyici gözleriyle beni şöyle bir süzdü. Altın sarısı çiçeklerin ılık kokusunu içime çekerken birden aklıma karnımdaki altın yüzük geldi. Aman Tanrım, böyle olacağını bilseydim hiç yutar mıydım o altın yüzüğü? Subay bölge şefine mor bir zarf uzatırken tiyatro kumpanyasına giriş belgesi dedi. Bölge şefi elindeki mor zarfı yukarıya kaldırıp Shazahua'ya arandı. Shazahua kapının arkasından şimşek gibi çıkıp mor zarfı kaptı hemen. Bölge şefi onun elini tutup sallarken kızım derslerine iyi çalış ve büyük bir oyuncu ol dedi. Genç kadın ona bir buket mor çiçek verdi. Shazahua çiçekleri alırken yere altın gibi parlayan bir madalya düştü. Bölge şefi yere eğilip madalyayı aldı. Madalyanın üzerinde yazanları okuduktan sonra madalyayı kangın üzerinde oturan Dilsiz'e verdi. Dilsiz madalyayı göğsüne iliştirdi. Çok şaşırmıştım. Evimizden usta bir hırsız çıktığı için övünebilirdik artık. Bölge şefi subayın elinde kalan son zarf olan mavi zarfı alıp yoldaş Dilsiz Sun. Bu siz ve yoldaş Shangguan Laidi'nin evlilik cüzdanıdır. Bölge hükümeti ikinizin evlilik işlemlerini çoktan kayıt altına aldı. Sizin tek yapmanız gereken şu birkaç gün içinde cüzdana parmak izlerinizi basmanız dedi. Genç kadın kolunu uzatıp bir buket mavi çiçeği Dilsiz'in koca eline bıraktı. Bölge şefi, teyzeciğim başka bir diyeceğiniz var mı? Çekinmeyin lütfen. Şunun şurasında hepimiz aileden sayılırız değil mi dedi. Annem ablama zar zor bakabiliyordu. Ablam kucağında bir buket kırmızı çiçekle ayakta dikiliyordu. Ağzı sağ kulağına doğru seyiriyor, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Gözyaşları çiçeklerin taç yapraklarına çiğ taneleri gibi döküldü. Yeni toplumda diye söze girdi annem. Evlilik konusunda çocukların fikrini almak gerek. Bölge şefi, yoldaş Shangguan Lei'di. Kararınız nedir diye sordu. Ablam bize bakıp içini çekerek, bu benim kaderim dedi. Bölge şefi, mükemmel. Hemen birkaç kişi göndereyim de yarın akşamki düğün için evi düzenlesinler dedi. Shangguan Lei'di ve Dilsiz'in düğün arifesinde o altın yüzüğü sıçtım. Ayrım sonu sayfa 604.